Kitabın adı Harry Potter ve Felsefe Taşı.
Ayrım 26.
Ron'un arkasındaki ağaçlarda bir kıpırtı oldu. Hagrid yayını kaldırdı yine ama ikinci bir at adamdı bu. Simsiyah saçlı, simsiyah bedenliydi. Ron'undan bile daha yabani görünüyordu. Merhaba beyim dedi Hagrid. Nasılsın? İyi akşamlar Hagrid. Sen nasılsın? E işte. Bana bak. Ron'una da soruyordum. Sen buralarda garip bir şey gördün mü bu akşam? Bir tek boynuzu yaralanmış. İşin aslını biliyor musun? Beyin ilerleyip Ron'un yanına gitti. O da göğe bakmaya başladı. Mars bu gece pırıl pırıl dedi sadece. Hagrid onu anladık diye omurdandı. Bir şey görürseniz bana haber verin olur mu? Biz gidiyoruz. Harry ile Hermione Hagrid'in peşine takılıp açıklıktan ayrıldılar. Araya ağaçlar girinceye kadar omuzlarının üstünden arkaya Ron'unla beyine baktılar. Hagrid at adamlara da bir şey sormaya gelmez diye homurdandı. Boyuna yıldızlara bakarlar, başka işleri güçleri yok. Bir şey aydan daha uzak değilse onları ilgilendirmez. Onlardan epey var mı burada diye sordu Hermione. İşte başkalarına pek bulaşmazlar ama bir şey istedin miydi? Hemen yardıma koşarlar. Akıllı, derin düşünceli yaratıklardır. Her şeyi bilirler ama ağızları sıkıdır. Harry, daha önce sesini duyduğumuzda bir at adam mıydı acaba dedi. O ses at koşturması gibi geldi sana. Bana sorarsan değildi. Tek boynuzluları öldürenin sesiydi. Ben ömrümde öyle ses duymadım. Kapkara sık ağaçlar arasından ilerlediler. Harry tedirgindi. Omuzunun üstünden arkaya bakıyordu boyuna. Sanki kendilerini gözetleyen biri vardı. Hagrid'le okları yanlarında diye seviniyordu. Yoldaki bir dönemeci geçmişlerdi ki Hermione Hagrid'in koluna yapıştı. Hagrid bak kırmızı kıvılcımlar. Ötekiler tehlikede. Siz ikiniz burada bekleyin diye bağırdı Hagrid. Yoldan sakın ayrılmayın ben gelir sizi alırım. Hagrid'in otları ezerek uzaklaştığını duydular. Birbirlerine bakarak korku içinde öylece durdular. Çevrelerindeki yaprak hışırtılarından başka bir şey işitmiyorlardı. Başlarına bir şey gelmemiştir değil mi diye fısıldadı Hermione. Malfoy'un başına ne gelirse gelsin umurumda bile değil ama Neville'a bir şey olduysa bir kere bizim yüzümüzden burada. Dakikalar geçti. Kulakları her zamankinden keskindi şimdi. Harry rüzgarın hafif iniltisini, incecik dalların kırılışını bile duyuyordu. Ne oluyordu? Ötekiler neredeydi? Sonunda büyük bir çatırdı, Hagrid'in dönüşünü bildirdi. Yanında Malfoy, Neville ve Fang de vardı. Öfkeden köpürüyordu Hagrid. Malfoy, Neville'a arkadan gizlice yaklaşmış, şaka olsun diye onu ansızın sarılıvermişti. Neville de korkuya kapılıp kıvılcımları fışkırtmıştı. Artık bir şey yakalayamayız. Siz ikinizin de bunca şamatadan sonra... Tamam eşleri değiştiriyoruz şimdi. Neville sen Hermione'la birlikte benimle kal. Harry sen de Fang'i bir de bu salağı al yanına. Hagrid Harry'nin kulağına bağışla diye fısıldadı. Ama seni öyle kolay kolay korkutamaz. Bu işte bitirmemiz gerek. Harry, Malfoy ve Fang'le ormanın yüreğine yollandı. Yarım saat kadar yürüdüler. Ormanın derinliklerine inince sonunda ağaçların sıklığından yolda yürüme olanağı kalmadığını gördüler. Ağaç diplerindeki kan lekelerinden zavallı yaratığın acı içinde çırpındığı pek de uzaklarda olmadığı anlaşılıyordu. Harry ihtiyar bir meşenin birbirine dolanmış dalları arasından az ötede bir açıklık gördü. Malfoy'u da durdurmak için kolunu kaldırarak bak diye mırıldandı. Pırıl pırıl bir şey parlıyordu yerde. İyice yaklaştılar. Tek boynuzlu attı bu. Ölmüştü. Bu kadar güzel, bu kadar hüzünlü bir şey görmemişti Harry. Yıkıldığı yerde uzun, incecik bacakları çapraz biçimde kas katı kesilmiş, yeresi koyu yapraklar üstüne inci dizileri gibi bembeyaz yayılmıştı. Harry ona doğru bir adım atmıştı ki bir hışırtı onun olduğu yerde donup kalmasına neden oldu. Açıklığın kenarındaki çalılardan biri titredi. Sonra gölgeler arasından kukuletalı biri belirdi. Ava çıkmış yırtıcı bir hayvan gibi dört ayak üstünde usulca yaklaştı. Harry, Malfoy ve Fang donup kalmışlardı adeta. Kukuletalı tek boynuzluya gitti. Başını eğdi. Hayvanın böğründeki yaraya eğilip kanını içmeye başladı. Ah diye bir çığlık, korkunç bir çığlık attı bu arada Malfoy. Sonra tabanları yağladı Fang de. Kukuletalı kafasını kaldırıp Harry'e baktı. Üstü başı tek boynuzunun kanına bulanmıştı. Ayağa kalktı sonra hızla Harry'nin yanına geldi. Öylesine korkmuştu ki Harry olduğu yere çakılıp kalmıştı. Derken daha önce hiç duymadığı bir ağrı çakıldı başına. Alnındaki yara izi alev almıştı sanki. Yarı kör sendeleyerek geriledi. Dört nala sesler geldi kulağına. Biri arkasından sıçrayıp kukuletalının üstüne atıldı. Başındaki ağrı öylesine dayanılmazdı ki dizlerinin üstüne yığıldı Harry. Ancak birkaç dakika sonra kendine gelebildi. Kafasını kaldırdığında kukuletalı gitmişti. Bir at adam duruyordu yanında. Ron'un değildi. Ben de değildi. Daha gençti bu. Açık sarı saçları, kıl bedeni vardı. Harry'i ayağa kaldırarak "İyi misin?" dedi at adam. "Evet, teşekkür ederim. Neydi o?" At adam yanıt vermedi. Soluk safirlere benzeyen masmavi gözleri vardı. Dikkatle Harry'e baktı. Gözleri onun alnındaki yara izine ilişti. İz apaçık ortadaydı. "Sen Potter'ların oğlusun değil mi?" dedi. Hagrid'in yanına dön hemen. "Orman gecenin bu saatinde hiç de güvenli değildir. Özellikle senin için. At binebilir misin? Böylesi daha çabuk olur." Sırtına Harry'nin rahatça binebilmesi için ön bacaklarını bükerken "Benim adım Frenze," diye ekledi. Açıklığın öteki yanından dört nala başka birileri de yaklaşmıştı. Göğüsleri ter içinde soluk soluğa Ron'unla Bain belirdi ağaçların arasından. "Frenze," diye kükredi Bain. "Ne yapıyorsun? Sırtında bir insan var, utanmıyor musun? Katır mısın sen?" "Onun kim olduğunu biliyor musunuz?" dedi Frenze. "Potter'ların oğlu bu. Ormandan ne kadar çabuk çıksa o kadar iyi." Bain, "Neler anlattın ona?" diye homurdandı. "Unutma Frenze, gökyüzünün işine karışmamaya yemin ettik. Gezegenlerin hareketlerini inceleyerek neler olacağını okumadık mı?" Ron'un sinirli sinirli eşiniyordu. Hüzünlü sesiyle, "Frenze neyin doğru olduğunu mutlaka düşünmüştür," dedi. Bain havayı çifteledi öfkeyle. "Neyin doğru olduğunu mu? Bunun bizimle ne ilgisi var? At adamlar sadece öngörülmüş şeylerle ilgilenirler. Ormanda yolunu yitiren insanların peşinde eşekler gibi koşturmak bizim işimiz değil." Frenze arka bacaklarını kaldırdı öfkeyle. Harry düşmemek için onun omuzlarına tutunmak zorunda kaldı. Beyne "Şu tek boynuzluğu görmüyor musun?" diye bağırdı Frenze. "Neden öldürüldüğünü anlamıyor musun? Yoksa gezegenler bu gizi vermediler mi sana? Bu ormanda her türlü sinsiliğe karşıyım Beyin. Evet, gerekirse insanların yanında yer alırım ben." Hızla döndü sonra Ron'la Beyin'i arkasında bırakarak ağaçların arasına daldı. Harry sımsıkı yapışmıştı onun sırtına. Nereye gittiklerini hiç bilmiyordu. "Bain niye o kadar kızdı?" diye sordu. "Söylesene, beni kimden kurtardın?" Frenze yavaşladı. Alçak dallara dikkat etmesi için onu uyardı. Başını eğmesini söyledi ama Harry'nin sorusuna yanıt vermedi. Sessizlik içinde ağaçlar arasında gittiler ve Harry Frenze'nin artık kendisiyle konuşmak istemediğini sandı. Çok sık bir ağaç kümesinden geçiyorlardı ki Frenze ansızın durdu. "Harry Potter, tek boynuzlu at kanı ne işe yarar bilir misin?" Harry bu garip soruyla irkilerek "Hayır" dedi. "Biz iksir dersinde sadece boynuzlu kuyruk kıllarını kullandık. Bir tek boynuzluyu öldürmek canavarlıktan başka bir şey değildir," dedi Frenze. "Bu cinayeti ancak getirecek bir şeyi olmayan ama çok şey kazanabileceğini sanan biri işleyebilir. Tek boynuzlu at kanı ölüm döşeğinde bile olsan hayatta kalmanı sağlar. Ama bedeli de korkunçtur. Kendini kurtarmak için tertemiz, savunmasız birini öldürürsün. Dudaklarına onun kanı değer değmez de yarım yamalak, lanetli bir yaşam sürdürürsün." Harry, Frenze'nin ay ışığında gümüş gibi ışıldayan ensesine baktı yüksek sesle. "Kim o kadar umutsuz olabilir?" dedi. "Lanetli yaşayacağına öl daha iyi, öyle değil mi?" "Öyle," dedi Frenze. "Ama başka bir şey daha içecek kadar uzun yaşayacaksan, o başka. Seni büyük güce kavuşturacak, hiç ölmemeni sağlayacak bir şey Mr. Potter. Şu anda okulda ne saklıyorlar biliyor musunuz? Felsefe taşı mı? Tabii yaşam iksiri. Ama anlamıyorum kim? Eski gücüne kavuşmak için yıllarca bekleyen, fırsat kollayarak yaşama dört elle sarılan hiç kimse gelmiyor mu aklına?" Harry'nin yüreğine ansızın demir bir pençe yapışıverdi sanki. Ağaçların hışırtısı arasından ilk karşılaştıkları gece Hagrid'in söyledikleri geldi aklına. Rivayete bakılırsa ölmüş. Bana sorarsan Palavra'nın daniskası. Ölecek kadar insanlık yoktu içinde. Yani dedi Harry. Sesi hırıldıyordu. Yoksa Vol... Harry iyi misin? Yoldan koşarak Hermione geliyordu yanlarına. Hagrid de poflayarak onu izliyordu. Harry ne söylediğinin farkında bile olmadan iyiyim dedi. Tek boynuzlu ölmüş. Hagrid arkadaki şu açıklıkta. Hagrid tek boynuzlu ata bakmaya seyirtirken seni burada bırakıyorum dedi Frenzy. Artık güvendesin. Harry at adamın sırtından indi. İyi şanslar Harry Potter dedi Frenzy. Gezegenlerin hareketleri zaman zaman yanlış yorumlanmıştır. At adamlar tarafından bile. Dilerim şimdi de öyledir. Harry'i ürpertiler içinde bırakarak döndü ve ormanın derinliklerine daldı yine. Ron dönüşünü beklerken karanlıkta ortak salonda uykuya kalmıştı. Harry onu omuzlarından sarsarak uyandırınca Quidditch'le ilgili bir şey söyledi bağırarak ama birkaç saniye içinde Harry onun da Hermione'a ormanda olanları anlatmaya başlar başlamaz gözleri fal taşı gibi açıldı. Harry yerinde duramıyordu. Ocağın önünde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu ve hala titremekteydi. Snape taşı Voldemort için istiyor. Voldemort da ormanda bekliyor. Biz de Snape'in sadece zengin olma peşinde koştuğunu sandık. Ron... O adı söyleme diye fısıldadı korkuyla. Voldemort'un kendilerini işittiğini sanıyordu sanki. Harry onu dinlemiyordu bile. Frenzy beni kurtardı ama bunu yapmaması gerekirdi. Beyin çılgına döndü. Gezegenlerin işine karışılmamalıymış. Gezegenler Voldemort'un döneceğini belirtiyordu herhalde. Frenzy Voldemort'un beni öldürmesine engel olmamalıymış. Beyin öyle düşünüyordu. Sanırım bu da yıldızlarda yazılı. Ron... Artık o adı söylemeyi bıraksana sen diye fısıldadı. Şimdi elimden gelen tek şey Snape'in taşı çalmasını beklemek. Sonra da Voldemort gelip işimi bitirecek. Beyin de mutlu olur böylece. Hermione çok korkmuş görünüyordu ama onu rahatlatacak bir iki söz etmeyi başardı. Harry kim olduğunu bilirsin senin. Sadece Dumbledore'dan korktuğunu herkes söylüyor. Dumbledore buradayken kim olduğunu bilirsin sen. Kılına bile dokunamaz. At adamların haklı oldukları nereden belli? Bana sorarsan falcılık gibi bir şey bu. Profesör McGonagall'a bakılırsa falcılıkla büyücülüğün en yanıltıcı dalı. Konuşmayı kestiklerinde hava ağarmıştı. Boğazları ağır içinde bitkinlikle yataklarına gittiler ama gecenin yarattığı şaşkınlıklar sona ermemişti. Harry çarşafını çekip açınca altında görünmezlik pelerinini buldu. Tertemiz katlanmıştı pelerin. Üstünde de bir not iliştirilmişti. Ne olur ne olmaz. 16. bölüm. Kapağın altında. Harry sınavları nasıl verdiğini yıllar boyunca unutamayacaktı. Sanki her an kapı açılacak, Voldemort dalacaktı içeriye. Ama günler geçip gitti. Fluffy'nin kılı kilitli kapı arkasında sapasağlam yaşadığına kuşku yoktu. İnanılmaz sıcaktı. Özellikle yazılı yapılan büyük sınavda herkese kopyaya karşı büyüsüyle hazırlanmış özel yeni tüy kalemler verilmişti o gün. Uygulama sınavları da vardı. Profesör Flitwick onları sınıfa teker teker çağırıyor. Bir ananası masanın üstünde dans ettirip ettiremeyeceklerine bakıyordu. Profesör McGonagall bir fareyi enfiye kutusuna çevirmelerini istiyordu. Enfiye kutusunun güzelliğine göre not veriliyordu. Kutunun bıyıkları varsa not kırılıyordu. Unutma iksirinin nasıl yapıldığını hatırlamaya çalışıyorlarken Snape tepelerinde dikilip onları tedirgin ediyordu. Harry ormana gittiğinden beri canını yakan alın ağrısını aldırmamaya çalışıyordu. Neville Harry'nin sinirlerinin sınavlardan ötürü uykusuz kalmaktan bozulduğunu sanıyordu ama asıl gerçek Harry'nin o eski karabasanının yeniden ortaya çıkmasıydı. Şimdi daha da kötüydü çünkü üstünden kan damlayan bir de kukulatalı eklenmişti o korkunç düşüne. Belki Harry'nin ormanda gördüklerini görmediklerinden, belki de alınlarını yakan birer izleri olmadığından Ron da Hermione da taşa Harry kadar aldırmıyorlardı. Voldemort'un adı bile onları ürkütmeye yetmişti gerçi ama sınav hazırlıklarına öylesine dalmışlardı ki ne Snape'in ne de bir başkasının çevirdiği dolaplara kafa yoracak vakitleri yoktu. Son sınavları büyü tarihiydi. kendi kendine kaynayan kazanları yaratan eski büyücülerle ilgili soruları da bir saat içinde yanıtlayınca özür olacaklardı ve sınav sonuçları açıklanıncaya kadar tam bir hafta keyif çatabileceklerdi. Profesör Binns'in hayaleti tüy kalemlerini bırakmalarını söyleyip parşömen kağıtlarını da toplayınca Harry de ötekiler de sevinç çığlıkları atmaktan kendini alamadı. Güneşli bahçeye fırlayan kalabalığa karışırken bu sandığından da kolaymış dedi Hermione. 1637 kurt adam davranış yönetmeliğini de tez canlı Elfrig'in ayaklanmasını da öğrenmem gerekmiyormuş. Hermione sınavdan sonra yanıtların üstünden...
Ayrım sonu.